Ayrım 23.
Sayfa 285. Feride'nin azabı. Elbette acı çekmişti annesi. Ufalanmış, dağılmış ve sonra belki tümleştirebilmiş miydi kendini? Bu belirsiz ama köklü rahatsızlığı örten haklı bir mazeretti sadece. Beşir'in bunu kendine itiraf edebilecek kadar dürüsttü. Kamuran olayını hayalimde ben yarattım. İlk aşkım tümüyle hayaliydi. Mevsimi açtığım gibi kapattım, hayalle, demişti Feride. Kendisiyle dalga geçebiliyordu. Önemsizdi. Gerçekten öyle miydi? Önemsiz. Şirin'in bebek oğlunun altını değiştiriyorlardı birlikte. Feride torununun minicik boyutlarına göre oransız irilikteki penisine fiske vurmuştu. Beni irkiltmeyen tek organ. Penis lafını ağzına almaktan pek hoşlanmazdı. Oğluyla Feride arasında ne güzel bir uyum vardı. Nasıl özlemişti oğlunu. Bebek halini, çocukluğunu, çocuk sıcaklığını, boylu boslu genç erkek halini, genç erkek sıcaklığını. Nasıl tutuyordu burnunda yavrusunun kokusu? Dış işlerinde görevliydi. Türkiye'nin bitimsiz sorunlarıyla uğraşıyordu. Yakında dönecek diyor da, yılbaşı tatili için. Kucaklayacaktı evladını ama eskisi gibi değil. Öylesine sımsıkı basamayacaktı bağrına. Tenini tenine yaslayamayacaktı. Aralarına anayla yetişkin oğlum mahcubiyeti girmişti. İşte o zaman Feride'yi nasıl da kıskanmıştı. Yaşlı kadınla genç adamın arasında o görünmez engel yok diye. Vaktiyle Kamuran'ı kıskanmış mıydı? Ya Feride'yi? Çok zaman geçmişti aradan. Kamuran bu işe niye para yatırmıştı? Kaçakçılık mı yapıyordu oralarda? Yıllardır uğramadığı memleketinin değişen sosyal yapısını mı çözmek istiyordu? Daha iyi sömürebilmek için. Kurduğu varsayım Şirin'e abartılı göründü. Yok yok, vicdanını arıtmak istiyordu. İyi, temiz bir işe, hem de memleketiyle ilgili bilimsel araştırmaya olanak sağlayıp herkesin de kendinin indinde yücelmek istiyordu. Şirin Kamuran hakkında hiçbir şey bilmediğini düşündü. Bildiklerini de unutmuştu. Boğaziçi'ni biraz daha seyretti. Söylenip duran televizyonu kapattı ve yattı. Uykuya dalmadan önce yeni bir araştırma konusu gelmişti aklına. Hem psikolojik hem sosyolojik diye mırıldandı. Görsel imge bombardımanının bellek üstündeki olumsuz etkileri. Şehrin kesitleri televizyon ekranında izlenmiş görüntüler gibi ruhunun üstüne yığılıyordu. Şirin'in rüyası. Uçan otobüs Süpa'nın karlı doruğundan daldı. 7 kat yerin altına, lav burgaçlarında döne döne. Buzun altında ateş, buzun altında ateş diye tempo tutuyordu görünmez birileri. Mağaramsı bir tünelden vın diye geçip Haran Ovası'nı delip yeryüzüne çıktı. Havalandı, uçtu, uçtu. İstanbul'un kırık kiremit, tuğla, kerpiç, paslı çivi ve teneke, gazete kağıdı, mukavva parçaları, televizyon antenleri, eski model lüks arabalar, çöp yığınları ve lağım derelerinden oluşmuş varoşlarına bindirip tuz buz oldu. İçindeki insanlar şangırtılar arasında dört bir yana saçıldılar. Ellerindeki evrak çantalarına zor sahip oldular. Uçuşan anket kağıtlarını yakalayabilmek için çıplak ayaklı çocuklar, peşlerinde koşturan uyuz köpeklerle sevinç çığlıkları atarak sıçrayıp duruyorlardı. Ortalık Babil Kulesi'ne benziyordu. Anamur muzlarıyla dolu tezgahının gerisine siper almış, Arnavutça bir şeyler söyleyip yumruklarını sallayan post bıyıklı al yanaklı manava, koca burunlu pideci Lazca küfrediyor, beli hançerli, siyah çizmeli, levent endam bir çeçen direnen boşnak kızını sarışın örgülerinden sürüklüyor, başı çatkılı bir Kürt anası, çömelmiş, gözleri yumulu, oğullarını ağıt yakıyor, bıyıklarından ter damlayan, eli tabancalı bir tulumbacı, kocaman erkek ayakları giydiği kadın sandaletlerinden taşmış bir travestinin tepesine binmiş, ensesine kurşun sıkıyordu. Çeşit çeşit böcekleri andıran bir takım hava taşıtları varoşun çevresinde dört dönüyorlar, gettoyu terk etmeye kalkışanları lazer ışınlı atışlarla yerlerine mıhlıyorlardı. O sırada elinde dağıstan mantısıyla tepeleme dolu bir tepsi taşıyan Doğa belirdi. Arkasında sevgilisinin çocukları dizim dizim. Kağıtlarını toplamaya çalışan gökten düşmüş Şirin'e "Bize katıl, bize katıl" diye seslenerek yıldırım gibi geçti gitti. Birden Feride göründü. Sırtında 930'larda, 940'larda ve 950'lerin başlarında Cumhuriyet öğretmenlerinin giydiği türden sapsade siyah önlük, masum yüzü bir Aziz'inkine benzer gibi solgun, elinde tebeşir, kara tahta başında "En değerli hazinemiz, ortak dilimiz Türkçedir" diye ders verirken. Kıyamet koptu. Bütün evlerde erkekler kadınlara dayak atmaya, kadınlar çocukları tokatlamaya, avlulara fırlayan çocuklar sokak kedilerini tekmelemeye koyuldular. Eyvah, onu katledecekler. Tıpkı Halide Edip'in Vurun Kahpiyesi'nde olduğu gibi onu öldürecekler. Salt yüzü solgun olduğu için. Derken doğa gene fırtına gibi geçti. Dağıstan mantısıyla dolu tepsiyi en değerli hazinesi gibi başının üstünde taşıyordu. Bu sefer ters yönü koşuyordu. Peşinde sevgilisi ve sevgilisinin çocukları teker meker yuvarlanmaktaydılar. "Bize katıl," diye seslendi. "Korkma, Sedat abi mahalle kahvesinde topluyor onları." Eliyle öfkesi burnunda bıyıklılar kalabalığını gösterdi. "Politik briefing verecek." Şirin kahveye doğru koşmak istedi ama yerdeki ölülere takıldı. Babaannesi ve dedesi, Yadigar nine, Sedat amcanın annesi. Canı yandı. Ferhat. Yüzü aşina gelmeyen bir kadın. Yani öz annesi ve kocası. Annesinin, Ferhat'ın ve kocasının bedenleri yoktu. Yüzlerden ibarettiler. Ötekilerin bedenleri vardı ve soğuktu. Ferahladı. Feride aralarında değildi. Tam briefing veren Sedat'ı görecekken Yadigar nine fırlayıverdi. "Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır," diyen bir levhayı sallayıp duruyordu. "Sedat amcam nerede? Sedat babam nerede? Politik briefing veriyormuş." "Erkeklerden hayır gelmez," diye gürledi Yadigar nine. "Sakın onlardan korkma. Onlardan korkulmaz. Bulduğun yerde çüklerini kır. İki ucundan tut, taze dolmalık kabak gibi çıt diye kır." "Ama sonra ben ne yaparım nineciğim?" Yadigar nine onu "Vay Allahsız, Avrupa Birliği düşmanı," diyerek der top götüren çember sakallı takkeliler kalabalığı arasında kayboldu. Emek ve Dinç de bu adamlara katılmış, "Bizim burada ne işimiz var?" diye şaşkın bakınıyorlardı. "Ben çüksüz ne yaparım?" diye seslendi Şirin. Çember sakalların omuzlarına çıkmayı becermiş Yadigar nineye. Ali Harikalar diyarındaki telaşlı tavşan gibi hep aynı tümceyi yineleyerek zıt yönlerde geçip duran doğa "Bize katıl," diye haykırdı. Şirin katılmaya giderken ölülerin birinin üstüne kapaklandı. Ferhat'tı bu. Hiç de ölü değildi. Sıcacıktı. Babacığı. Yüzü güneş gibiydi. Güleç bir ova gibi büyüdü, büyüdü. Şirin sihirli bir iksir içmiş gibi küçüldü, küçüldü, çocuk oldu. Ferhat Şirin'i şıngır mıngır bir avizeye doğru fırlattı. Kollarını açıp aşağıda bekledi. Avize yedi renkli gök kuşaklarıyla ışıyan bir güneş oldu. Şirin kanatlandı, uçtu, uçtu. Güneşe yaklaştı, ısındı, ısındı. Sonra kendini bıraktı. Aşağı doğru uçuşan tadını çıkartı çıkartı düştü. Düştü. Haran Ovası'na kondu. Yalın ayaklı, sümüklü Kürt çocuklarıyla yuvarlanıp koşturmaya başladı. Biri de Kamran'dı çocukların. Sıska mı sıska, çirkin mi çirkin, saçı sıfır numara tıraşlı. "Bitlendin mi?" Boynunda mavi katır boncuklarından bir kolye. "Aa, kız gibi boncuk takmış." Şirin çömeldi ve kollarını açtı. Yeniden büyümüş, büyümüş, kadın olmuştu. Çocuk Kamuran koşarak geldi. Kucağına saklandı. Sıcacıktı. Ne de tatlıydı sıcaklığı. İbneymiş, umurum değil. Ama bunu diyen Feride'ydi. Uyandı. Rüyadan sadece havasında anlaşılmaz kelimelerin çarpıştığı gecekondu mahallesini, lazer kusan gök bekçilerini, melek yüzlü öğretmen Feride'yi ve korkunç Yadigar nineyi anımsıyordu. "Ne garip," diye düşündü. Yadigar nine gibi şefkatli, terbiyeli bir kadın hiç "erkeklerin çüklerini kır" der mi? Amatörce kendine psikanaliz uyguladı. "Bunları diyen benim. Tanıdığım kadınlar arasında en haşini diye Yadigar nineyi bellemişim. Ona söylettim diyemediğim lafları. Bunca nefreti erkek milletine karşı nerede, ne zaman biriktirmişti? Bir tek kocası onu bırakıp gitti diye. Ayıp şey doğrusu, bir oğlan anası için. İşin tuhafı, içinde nefretten eser. Ara ki bulasın. Yumuşacıktı, hafifçecikti yüreği. Rüyamda orgazm oldum herhalde diye düşündü. Keyifli, daha tatlı, daha rahat bir uykuya daldı. Harranlı ağlar. Süphan karlı doruğuyla doğanın soncul zaferi gibi yükseliyordu. Nereden baksan karşında. Her yöne şafaktan gün batımına bütün saatlere egemen, geceye bile ay ışığında muhteşem. Göl ve dağ tüm evreni kaplıyordu. Sonra Muş Ovası'na giriyordum. Mahzun, yalnız bir ova. Kıvrık bir nehir. Murat suyu. Barajlar başlıyordu dizim dizim. Hayat veren su. Geçmiş hayatların nişanlarını örtmüş. Sonsuza dek. Haran'a iniyordun. Elazığ'la Haran arası yaşlıyım, çiğnenmişim diye inliyordu eskimiş toprak. Doğanın zaferi aşınmış. Nice süphanların yalçın dorukları zamana dayanamamış. Törpülenmiş. Donmuş dalgalar gibi bitimsiz yayılıyordu. Baharda bile yeşermeyen ihtiyar dağlar. Yeryüzünün ölümüne tanık oluyordun. Boşuna mıydı burada her şeyin ölümü çağrıştırması? Her şey aşınıyor. Her şey siliniyor. Uzayın iskeletine, maddenin sessizliğine dek. Sonra insan eliyle yeşermiş harana, içinde açan bir ferahla kavuşuyorsun. Paylaşmaya, kapışmaya, yarışmaya, ezip yok etmeye. Koca ovanın bir köşesi viran, eski Harran gibi. Konak ev, bozkırın ortasında yalnız bir ağıt gibi yükseliyordu. Kurak, çatlak, kavruk toprak. Bir zamanlar marabalarla, hizmetlilerle kaynayan, yeşil, sulak bir çiftlikti burası. Ova yoksul ve yoksunken. Gök öyle koyu mavi, öyle ağır maviydi ki, kobalt bir kütle gibi çöküyordu sarı toprağın üstüne. Ulu kubbe. Çitler yıkılmış, sundurma göçmüş, kepenkler kırık. Kuruyup kalmış kuyu yara gibi oymuştu avluyu. Perişanlığı altın bir varak gibi saran güneş. Şirin Haran'da kayıp yuvasını arayan Emir Bey kızı Leyla'yı düşündü. Ayla Kutlu'nun kahramanını. Cümle kapısını itip girdi. Hazin bir gıcırtı, asma kilit paslanmış, çürümüştü. İçerisi rutubet kokuyordu. Garip, bir damla su yoktu görünürde. Belki terk edilmişliğin kokusuydu bu. Küf kokusu. Toprak ve kuru saman kokusu. Pek az eşya kalmıştı. Besbelli Şirin ilk davetsiz konuk değildi. Civardaki yoksullar ağa konağının eşyalarını bir bir taşımışlardı. Kalan kilimler yırtık. Binayı yalnız gezmek istemişti. Kamuran'ı değil, Feride'yi düşünüyordu. Kamuran'ın yokluğunda annesinin bu mekanı düşlediğini biliyordu. Ne garip, delikanlının dedesiyle Ankara'da yaşadığı çocukluğu, o çocukluğun mekanı bahçeli evlerdeki evi hiç merak etmemişti annesi. Belki buraları bilmediği için, görmek isteyip de gelemediği için, kim bilir, gizli bir özlem duymuştu. Kamuran'ın bir sırrı varsa buradaydı. Şirin boş odalarda dolandı durdu. En büyük oda, üç duvarındaki pencereleri çiftliğe egemen olan selamlıktı herhalde. Ağa burada kabul ederdi konuklarını. Bir sinemacı için ilginç malzeme diye düşündü Şirin. Ona bir şey demiyordu. Yalnızca umutsuzluk. Ziyan olmuş hayat. Ziyan olmuş dönem. Şirin duvarların ahşabına dokundu. Ayakları ürkekti. Bastığı yer göçerse... Selamlığa küçük bir oda açılıyordu. Kütüphane. Yoksul köylüler kitaplara itibar etmemişlerdi. Kesif bir toz tabakasının altında eski yazıyla kalın ciltler, nakışlı Kur'anlar. Yeni alfabeyle Reşat Nuri'nin, Halide Edip'in, Yakup Kadri'nin romanları. Fransızca, Osmanlıca, Fransızca Türkçe lügatlar. Kanunlar, medeni kanun, ceza kanunu, Bir karaltı fırladı kitaplığın altından. Bir sıçan. Şirin tiksintiyle çekildi. O sırada gözü kitaplığın yanındaki pencereye ilişti. El işi ak bir perde. Örtüldüğü günkü gibi pırıl pırıldı. Şirin'in birden gözleri doldu. Perdeyi okşadı. Ne kadar güzel, nasıl narin ve ipeksiydi. Nasıl böyle kalabilmişti? Gelin duvağı gibi. İçi ümit ve yazıklanmayla doldu. Kamuran'a bir andaç götürmeliydi. Tiksintisini bastırıp birkaç kitap seçti. Sararmış bir mukavva kutu düştü o sıradan raftan. Eski bir ilaç kutusu. Haldol yazıyordu üstünde. Psikiyatrik bir ilaç mıydı bu? Öyleydi. Şirin yanılsamıyordu. Kitaplıkta ne işi vardı? Kutuyu açtı. Ne olduğunu anlayamadığı parçalar, kırıklar. Meraklanmıştı. Çantasındaki gazeteyi döşemeye serdi ve kutunun içindekileri dikkatle boşalttı. Plastik parçalarını ve cam kırıklarını mümkün olduğunca kendi içlerinde bütünleştirmeye çalıştı. Bir kuşa benziyordu ortaya çıkan. Plastik bir oyuncak. Küçücük. Boynu kopmuştu. Kuşun başı gövdesinden ayrı düşmüştü. Öbürü de sanki bir kuştu. Cam bir biblo mu? Başında taç gibi tırtıllar taşıyan bir kuş sanki. Herhalde bir anlamı olmalıydı ki parçaları toplayıp gözden ırak bir yerde saklamışlardı. Kim niçin saklasın? Saçma sapan bir kırık kuşu. Kamuran'ın oyuncağı mıydı acaba? Biblonun bir anısı olmalıydı mutlaka. Şirin parçaları özenle kutuya yerleştirdi. Halol kutusunu çantasına koydu. Sığınağa benzeyen kütüphaneden selamlığa çıktı. Onarılması imkansız bir yıkıma tanık olmuş gibi hüzünlü ve mütemekkil bir çaresizlik vardı içinde. Ve bir tutam isyan. Bastığı her yer hayat kırıklarıyla doluydu. 40 yıl kadar önce Şirin bilemezdi. Aynı selamlıkta emekli yargıç eski Urfa milletvekili Kemalettin Zulkadiroğlu iki esrarengiz konuk kabul etmiş, onları hemen kütüphaneye geçirmişti. Kapıyı sıkı sıkı örtmüştü. "Ağam, beyimizsin, büyüğümüzsün, emrin başım üstünedir," dedi konuğun biri. Daha çok o konuşuyor, diğer iki adam geride bekliyordu. Konuklar kitapları yadırgamışlardı. Ayıp bir şeymiş gibi raflardan yana bakmamaya çalışıyorlar ama kaçamak nazarlar atmadan da edemiyorlardı. "Tek oğlumu kurda kuşa yedirtmem," dedi Kemalettin Bey. Sesinde çaresiz bir kararlılık. "Elbette ağam." "Peki bu işin oluru nedir?" Konukların sözcüsü bir iki adım öne çıktı, ceketinin göğüs cebinden bir zarf çekip saygıyla Kemalettin Bey'e sundu. Eğile eğile eski durduğu yere geriledi. Kemalettin Bey ellerinin titremesini zorlukla önleyerek zarfı açtı, zarif uzun parmaklarıyla. Pencereden süzülen ışık serçe parmağını süsleyen yüzüğün akik taşında ışıdı. Devlet kurumlarının odacıları gibi üstlerinden kaçan soluk gri ütüsüz takım elbiseler içindeki konukların gözünü aldı. Kağıtta yazılı rakam şimşekler gibi çakıp duruyor, çakıp duruyordu Kemalettin Bey'in gözlerinde. Bu adam başı fiyattı. Kızla yurt dışına kaçırılacaksa fiyat iki katına çıkacaktı. Çabuk karar vermesi gerekiyordu. Gelini katarsa neredeyse tüm varlığı gidecekti ellerinden. Zulkadiroğulları insaflı ağalar olmuşlardı. O yüzden göründükleri kadar varsıl değillerdi. Gelinini hiçbir zaman sevmemişti. Haris, hırsı yeteneğinden büyük bir babanın kızıydı. Ve babasının yıkıcı öfkesini devralmıştı. İtidal nedir bilmezdi böylesi. Öte yandan gelini gözden çıkartırsa kız yıllarca hapislerde çürüyecekti. Torunu, biricik erkek torunu annesiz kalacaktı. Çabuk karar vermeliydi. Bedel ödemiş olsa da bu adamlara, daha doğrusu şeflerine karşı minnet altında kalacaktı. Gelin de işin içindeyse minneti katlanacaktı. Ardı arkası kesilmez isteklerle borçluluğu ölünceye dek hatırlatılacaktı.